Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Pida Hollins'in The Art of Intentional Thinking adlı kitabı, kişisel gelişim ile popüler psikoloji arasında konumlanan, düşünme alışkanlıklarını bilinçli biçimde yönlendirmeye odaklanan kısa ve uygulama ağırlıklı bir çalışmadır. Kitabın temel amacı, kişinin bugünkü durumu ile ulaşmak istediği hayat arasındaki farkı düşünce kalıplarını değiştirerek ve bu değişimi davranışa taşıyarak azaltmaktır. Hollins, düşüncelerin algıyı, algının kararları, kararların da günlük yaşamın yönünü etkilediğini savunur. Bu nedenle okuru otomatikleşmiş tepkilerini fark etmeye, duygusal dürtülerin peşinden gitmek yerine seçilmiş düşünceler geliştirmeye çağırır. Eser, soyut biçimde olumlu düşünmeyi önermekle yetinmez, hedefleri gerçekçi adımlara bölme, eylem odaklı düşünme, iradeyi güçlendirme ve şükran gibi tutumları yerleştirme üzerinde durur. Bölüm sonlarındaki kısa çıkarımlar, kitabın ana fikirlerini günlük hayata aktarılabilir halde tutmayı amaçlar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak A noktasından B noktasına geçiş için düşünceyi yönlendirmek. Kitabın ana çerçevesi, mevcut durumun A noktası, İstenen yaşamın ise B noktası olarak görülmesidir. Hollins'e göre bu iki nokta arasındaki mesafeyi yalnızca dilekler ya da dış koşullar kapatmaz. Kişinin olayları nasıl yorumladığı, kendine hangi soruları sorduğu ve seçeneklerini nasıl değerlendirdiği belirleyicidir. Niyetli düşünme, akla gelen her düşünceyi doğru kabul etmek yerine hedefe hizmet eden düşünceyi seçme pratiğidir. Bu yaklaşım, kontrol edilemeyen olayları inkar etmez. Başkalarının davranışları, ekonomik koşullar ya da beklenmedik sorunlar bütünüyle yönetilemez. Buna karşılık, kişinin bu durumlara verdiği zihinsel karşılık üzerinde belirli bir etkisi vardır. Kitap bu ayrımı pasif yakınma ile sorumluluk alma arasındaki temel fark olarak ele alır. Ancak Hollins'in yaklaşımında sorumluluk her sonucun bireyin suçu olduğu anlamına gelmez. Asıl vurgu, eldeki koşullarda bir sonraki yapıcı adımı belirlemektir. Böylece hedef, uzak ve belirsiz bir ideal olmaktan çıkar, düşünce, karar ve davranış zincirinde yön veren somut bir ölçüte dönüşür. İkinci olarak, zihinsel modellerin olayları algılama ve karar alma üzerindeki etkisi, Hollins, insanların dünyayı doğrudan ve nötr biçimde görmediğini, zihinsel modeller ve yerleşik bakış açıları aracılığıyla yorumladığını vurgular. Aynı eleştiri, başarısızlık ya da belirsizlik. Bir kişi için yetersizlik kanıtı gibi görünürken, başka biri için geliştirilmesi gereken bir becerinin işareti olabilir. Kitabın bu yönü, düşünceleri sadece iç konuşma olarak değil, kararların arkasındaki yorumlama sistemi olarak ele alır. Niyetli düşünmenin ilk adımı bu sistemi fark etmektir. Örneğin kişi, zorlukla karşılaştığında otomatik olarak vazgeçme, erteleme veya kendini suçlama eğilimine giriyorsa, bu tepkinin altında bulunan varsayımı incelemelidir. Hollins'in önerdiği yeniden çerçeveleme, gerçeği süslemek değildir. Sorunu küçümsemek yerine, sorunun çözüm için hangi bilgiyi verdiğini sormaktır. Bu bakış, özellikle belirsiz veya beklenmedik durumlarda işe yarar. Çünkü ilk duygusal yorum, çoğu zaman tek olası yorum değildir. Kitap, daha işlevsel bir düşünce modeli seçmenin, kişinin davranış alanını genişletebileceğini savunur. Bu nedenle değişim, yalnızca hedef koymaktan değil, hedefe yaklaşırken, olaylara yüklenen anlamı gözden geçirmekten geçer. Üçüncü olarak, düşünmenin eyleme dönüşmesi ve zihinsel oyalanmadan kaçınmak, kitabın önemli uyarılarından biri, düşünmenin gerekli olduğu kadar yetersiz de olduğudur. Hollins, kişi niyetlerini, hedeflerini ve zihinsel engellerini uzun uzun analiz etse bile, bu değerlendirme davranışa dönüşmediğinde sonuç alınamayacağını belirtir. Bu yaklaşım, kişisel gelişim alanında, sık görülen plan yapma ile uygulama arasındaki kopukluğa yönelir. Niyetli düşünme, yalnızca daha iyi hissetmek için yapılan bir zihinsel çalışma değildir, hareketi kolaylaştıran bir hazırlıktır. Bu yüzden kitap, büyük hedefleri gerçekçi ve uygulanabilir adımlarla ilişkilendirmeyi öne çıkarır. Bir beceri geliştirmek isteyen kişinin yalnızca tüketen bir konumda kalmaması, üretmeye yönelik küçük bir deneme yapması fikri bu mantığı açıklar. Örneğin sürekli içerik izlemek yerine sınırlı da olsa kendi çalışmasını ortaya koymak, düşünceyi eylemle sınar. Bu tutum, kusursuz başlangıç beklentisini azaltır ve geri bildirim sağlar. Eylem ayrıca düşüncelerin doğruluğunu test eder. Kişi, bir engelin aşılmaz olduğuna inanabilir. Fakat küçük bir girişim bu inancı destekleyen ya da çürüten gerçek veri üretir. Holiz'in çizdiği çerçevede ilerleme, yoğun motivasyon anlarına değil, düşünülmüş kararların düzenli ve görünür davranışlara dönüşmesine dayanır. Dördüncü olarak, dürtüler, duygular ve seçilmiş tepkiler arasında mesafe kurmak, Holiz, zihnin kontrolsüz işlediğinde kişinin duygularına ve dürtülerine bağımlı hale gelebileceği fikrini işler. Buradaki amaç, duyguları bastırmak ya da insanın her an tamamen rasyonel davranabileceğini varsaymak değildir. Asıl mesele, ilk duygusal tepkiyle verilen karar arasına kısa bir değerlendirme alanı koymaktır. Öfke, kaygı, kıskançlık veya hayal kırıklığı dikkat edilmesi gereken bir durumun işareti olabilir. Fakat bu duyguların işaret ettiği şey ile kişinin hemen yapmayı istediği şey aynı değildir. Niyetli düşünme, örneğin eleştiri karşısında savunmaya geçmeden önce eleştirinin hangi bölümünün yararlı olabileceğini değerlendirmeyi mümkün kılar. Bu yaklaşım kararın sorumluluğunu da güçlendirir. Theroux, kişi davranışını yalnızca ruh haline bağlamak yerine hangi düşünceyi izlediğini ve hangi seçeneği tercih ettiğini görmeye başlar. Kitabın kontrol vurgusu bu bağlamda anlaşılmalıdır. Holiz, dış dünyanın tümü üzerinde egemenlik vaat etmez, kişinin içsel yönelimi üzerinde çalışmasını önerir. Bu sınır, yaklaşımı daha gerçekçi kılar. Duygusal tepkiyi fark etmek, düşünceyi yeniden seçmek ve ardından davranmak, kitapta anlatılan zihinsel alışkanlığın temel döngüsünü oluşturur. Son olarak, irade, gerçekçi büyüme ve şükranla desteklenen günlük zihinsel alışkanlıklar, kitap, niyetli düşünmeyi yalnızca sorun anlarında kullanılacak bir teknik gibi sunmaz. Bunun yerine, irade ve sebatı destekleyen günlük zihinsel alışkanlıkların kurulmasına dikkat çeker. Büyük düşünmek ile gerçekçi ilerlemek arasındaki denge bu bölümün belirgin yönlerinden biridir. Yalnızca yüksek hedeflere odaklanmak, hedefin büyüklüğü karşısında hareketsizliğe yol açabilir. Buna karşılık sadece küçük işlerle uğraşmak da yön duygusunu zayıflatabilir. Holiz, geniş bir yön belirleyip bunu yönetilebilir adımlara ayırmayı daha işlevsel görür. Şükran, alçak gönüllülük ve düşüncelilik gibi tutumlarda bu sistemde duygusal denge sağlayan unsurlardır. Şükran, sorunları yok saymak değil, eldeki kaynakları ve ilerlemeyi fark etmektir. Alçak gönüllülük ise, kişinin her şeyi bildiği varsayımını gevşeterek öğrenmeye açık kalmasına yardım eder. Bu tutumlar, hedef odaklılığın katı bir kendini zorlama biçimine dönüşmesini önler. Kitabın pratik değeri, büyük bir zihinsel dönüşüm vaadinden çok, tekrarlandıkça karar kalitesini etkileyebilecek küçük ayarlara odaklanmasındadır. Bölüm sonu çıkarımları da okurun bu fikirleri düzenli olarak gözden geçirmesini kolaylaştıran bir yapı sunar. Sonuç olarak, The Art of Intentional Thinking, özellikle düşüncelerinin dağınıklığı, erteleme eğilimi veya ani duygusal tepkileri nedeniyle hedefleriyle davranışları arasında fark gören okurlar için uygundur. Kişisel gelişim kitaplarına yeni başlayanlar, kısa ve doğrudan bir çerçeve arayanlar, ayrıca karar alma alışkanlıklarını daha bilinçli biçimde incelemek isteyenler kitaptan yararlanabilir. Daha önce bilişsel davranışçı yaklaşımlar, alışkanlık kurma veya zihinsel modeller üzerine çok sayıda eser okumuş kişiler için fikirlerin önemli bir bölümü tanıdık gelebilir. Kitabın gücü, bütünüyle yeni bir psikolojik teori sunmasından çok, bilinen ilkeleri sade ve eyleme dönük bir düzen içinde bir araya getirmesidir. Holiz, olumlu düşünme çağrısını tek başına yeterli saymaz. Düşüncenin algıyı, algının davranışı etkilediğini vurgularken, davranışın mutlaka bu zincire eklenmesi gerektiğini de hatırlatır. Bu nedenle eser, iç dünyayı iyileştirme vaatleriyle sınırlı kalan benzer kitaplardan ayrılır. A noktası ve B noktası çerçevesi, okurun soyut memnuniyetsizliğini hedef, engel ve sonraki adım biçiminde değerlendirmesine yardım eder. Zihinsel modelleri fark etme, dürtü ile karar arasına mesafe koyma, hedefleri küçük uygulamalara bölme ve şükran gibi tutumları koruma. Kitabın birlikte işleyen araçlarıdır. Kısacası bu çalışma, yoğun akademik açıklama arayanlara değil, düşünce alışkanlıkları üzerinde düzenli ve uygulanabilir bir başlangıç yapmak isteyenlere daha çok hitap eder. Destek olmak isterseniz Peter Holiz kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.